Ayrım 3.
Sayfa 12. Ancak aslında öfke kavga ve korku kaçma davranışları bu sözel başa çıkma yeteneğine ket vurur. Öfkelendiğinizde veya korktuğunuzda ilkel gelişmemiş beyin merkezleriniz yeni insan beyninizin yürüttüğü işlemlerin çoğunu durdurur. Kan akışı bedeninizin fiziksel harekete geçmesini sağlamak üzere yeniden otomatik olarak beyninizden ve bağırsaklarınızdan iskelet kaslarınıza doğru yönlendirilir. İnsana özgü problem çözücü beyninizin bilgi işleme süreci durdurulur. Öfkelendiğiniz veya korktuğunuz zaman net ve verimli bir şekilde düşünmeniz mümkün değildir, hatalar yaparsınız. Öfkeli veya korkmuş bir kimse için 2 artı 2 artık 4 etmez. Atalarımızda ve bazen de bizlerde yeni insan beynimize gelişmemiş ilkel beynimiz tarafından ket vurulması herhangi bir sorun yaratmaz. Varlığımızı koruma amacıyla fiziksel olarak kavga etme veya kaçma davranışları dışında başka bir davranışta bulunamıyorsak hayıflanmamız gerekmez. Mümkün olduğu kadar mücadele etmek veya mümkün olduğu kadar hızlı koşmak yeterlidir ve kalıtımsal nörofizyolojimiz bunu yapabileceğimizi teminat altına almıştır. Ancak insanlarla kurduğumuz her zamanki ilişkiler kavgayı veya kaçmayı gerektirmez. Aslında değinilen ilkel davranımlar sözel problem çözme yeteneğimizi ikinci bir şekilde daha ket vurur. Çoğumuz huzursuzluk veya öfkeye yol açacak aşırı bir engellenme yaşadığımızda diğer kişilere karşı sözel olarak atılgan oluruz. Öfke, çatışma yaratan konulara çözüm getirme yetinizi azalttığı gibi, öfkelendiğinizde diğer kişiler bunu sadece istim atıyor, durulunca bir şeyi kalmaz, boş ver yorumuna indirgerler. İlkel başa çıkma davranımlarımız gereksiz olmalarından öte, genellikle çözüldüklerinden daha fazla sorun yaratırlar. Şayet iki hayvana ve bir insana özgü bu üç temel başa çıkma davranışına ilişkin evrimsel bakış açısı doğru ise, diğer kişiler problem ve çatışma yarattığında neden çoğumuz öfkelenerek ya da korkarak saldırganlık ve kaçma davranışlarına başvururuz? Tümüyle insana özgü sözel atılganlık ve problem çözme seçeneğimiz bu derece yaşamsal önem taşıyorsa, neden birçoğumuz bunu kullanmada son derece başarısız kalırız? Bu giriş bölümünün amacı, anılan şaşırtıcı ve önemli soruya yanıt bulmaya çalışmaktır. Buna getirilecek yanıt, neden çoğumuzun doğuştan sahip olduğu, fakat bir yerlerde kaybettiği bu doğal sözel atılganlığı yeniden keşfetmesi gerektiğini anlamamıza yardımcı olacaktır. Birçoğumuzun işe yaramayan ve sorunlarımızı arttıran ilkel davranımları, hangi nedenlerle kullandığımızı yanıtlama girişimi olarak, çocukluğumuzda başımıza neler geldiğine bakalım. Bebekliğimizde doğal olarak atılganızdır. Doğum sırasındaki ilk bağımsız davranışımız karşılaştığımız durumu protesto etmek olmuştur. Hoşunuza gitmeyen bir şey olduğunda günün veya gecenin tüm saatlerinde sızlanarak, ağlayarak veya çığlık atarak sözel atılganlıkla bunu başkalarına hemen belli etmişsinizdir. Aynı zamanda çok sebatkar davrandığınız söylenebilir. Birileri bu durumu değiştirecek bir şeyler yapmadığı sürece son derece ender olarak hoşnutsuzluğunuzu ilan etmekten vazgeçmişsinizdir. Emekleyebildiğiniz andan itibaren sebetkar ve atılgan bir biçimde istediğiniz şeyleri istediğiniz zaman yapmışsınızdır. Keşfetmeyi istediğiniz her şeyin içine, üstüne, altına emeklemişsinizdir. Bebekler fiziksel olarak engellenmedikçe veya uyumadıkça çevrelerindeki insanlar için genellikle berbat koşullar yaratırlar. Nitekim beşik, oyun havuzu, yular ve bebek bakıcısı, ana babaların bebeklerinin arkasından koşturma telaşının yanı sıra, başka şeyleri de yapabilmelerine olanak sağlamak için icat edilmiştir. Bu araçlar, bebeklere özgü atılganlık davranışlarını bir süre için kontrol etmeye yarar. Fakat bebek kısa zamanda küçük bir çocuğa dönüşür. Yürüyebildiğinizde, konuşabildiğinizde ve ana babanızın size ne dediğini anlayabildiğinizde artık bebeklik evresinden daha ileri gidebilmeniz için davranışlarınızın fiziksel olarak kısıtlanması uygun değildir. Ana babanızın üzerinizde uyguladıkları kontrol fiziksel olmaktan çıkıp psikolojik kontrol haline gelmiştir. Konuşmayı öğrenir öğrenmez ağzınızdan dökülen en atılganca kelime öz duyuşa, empatik dayalı bir hayır olmuştur. Bazen hayır diyebilmek için hoşunuza giden bir şeyden dahi vazgeçmişsinizdir. Söz konusu inatçılığınız, annenizin duvarlara tırmanmasına yol açmış olsa da, bu sadece doğal atılganlığınızın sözel alandaki uzantısıdır. Ancak anılan sözel yeteneği öğrenirken ve keşfederken, davranışınızın psikolojik olarak kontrol edilebilmesi için ana babanızın söylediklerini anlayabildiğiniz andan itibaren kaygılı, cahil ve suçlu hissetmek üzere eğitilirsiniz. Bu hisler sadece temel yaşamsal korku duygumuzun koşullanmış veya öğrenilmiş biçimleridir. Bir defa kaygılı, cahil veya suçlu hissetmeyi öğrenince bu şekilde hissetmemek için çok şey yaparız. Ana babalarımızın bu olumsuz duyguları bize öğretmelerinin iki önemli nedeni vardır. Birincisi, olumsuz duygularımızın yönlendirilmesi, doğal ve kızgınlığa yol açan, bazen patlayan çocukça atılganlığımızı kontrol etmede çok etkili bir yoldur. Ana babalarımızın davranış kontrolü için duygularımızı kullanmaları, mutlaka ilgisiz, tembel veya isteklerimize duyarsız olduklarını göstermez. Genç yaştaki bu atılganlığımızı, engellediğimiz zaman gösterdiğimiz kalıtımsal, saldırganca, kavgacı baş etme davranışıyla karıştırırlar. İkincisi, ana babalarımız sözü edilen psikolojik kontrol yöntemini, kendi ana babaları onlara kaygılı, cahil ve suçlu hissetmeyi öğrettikleri için kullanırlar. Ana babalarımız bu duygusal yetiştirme sürecini çok basit bir şekilde gerçekleştirirler. Biz de kendimiz ve başkalarının davranış biçimleri hakkında kaygı, cehalet ve suçluluk hisleri oluşturacak düşünceleri ve inançları öğretirler. Örneğin, kendinizi küçük bir çocuğun yerine, belki kendi çocuğunuzu veya küçükken kendinizin yerine koyun ve öğrenme sürecini inceleyin. Bu eğitim her iki ebeveyn tarafından verilir. Fakat anne, sizinle babadan daha sık ilgilendiği için bu kirli işin çoğunu üstlenmek zorundadır. Odanızı temizlediğiniz ve oyuncaklarınızı kaldırdığınız zaman, anneniz genellikle "Aferin sana" gibi bir şeyler söyler. Yaptığınız işi beğenmez ise, sayet o işi yaparsanız, genellikle "Ne biçim çocuksun, yalnızca yaramaz çocuklar odalarını temizlemez" türünden şeyler söyler. Kısa zamanda yaramaz kelimesi ne demekse, sizle bir bağlantısı olduğunu öğrenirsiniz. Bu kelime ne zaman kullanılsa annenizin sesi ve duygu durumu ürkütücü ve hoş olmayan bir şeylerin başınıza gelebileceğini belirtir. Aynı zamanda kötü, korkunç, berbat, pis, bencil, söz dinlemez ve belki hain veya hayırsız gibi kelimeler bile kullanılabilir. Fakat tümü aynı şeyi betimler, sizi ve ne olduğunuzu. Küçük, çaresiz ve pek bir şey bilmeyen biri. Ayrıca nasıl hissetmeniz gerektiğini de betimler. Cahil, sinirli, belki korku dolu ve tabii ki suçlu. Anneniz, önemsiz davranışlarınıza iyi ve kötü gibi duygusal yükü olan düşünceler bağlamayı öğretirken, odanızı temizletmek gibi kendi istediği bir şeyi size yaptırıyor olmasındaki herhangi bir sorumluluğu reddetmektedir. Yaptıklarınızın iyi, kötü, doğru, yanlış gibi yüklü fikirler aracılığıyla kontrol edilmesinin küçük bir çocuk olarak üzerinizdeki etkisi annenizin "Bana karşı suratını asma, odanı temizlemeni isteyen ben değilim, Tanrı odanı temizlemeni istiyor" demesiyle aynı şeydir. Davranışınızı kontrol etmek için iyi kötü ifadelerini kullanan anneniz size bir iş yaptırırkenki sorumluluğu kendi omuzlarından atmaktadır. Onunla olan etkileşiminizle hiçbir ilgisi olmayan, doğru yanlış gibi dışsal ifadeler aracılığıyla kendisinin istediği bir şeyi size yaptırtmasından kaynaklanan rahatsızlığınızın nedenini itaat etmemiz gereken tüm kuralları yapan dışsal bir otoritenin üzerine atmaktadır. Bu atılgan olmamaktır. Davranışı bu yolla kontrol etmek, bir başka deyişle "iyi çocuk şöyle olur, kötü çocuk böyle yapar" demek çok etkilidir. Fakat manipülatiftir. Masa altı kontrolüdür ve annenin kendi otoritesine dayanarak atılgan bir biçimde ne yapmanızı istediğini söylerken ve bunda kararlı davranırken yaptığı gibi dürüst bir etkileşim değildir. Anneniz küçük atılgan yavrusunun isteklerine göre davranmayıp onun kendi istediği gibi davranması için ve yavrusu da öyle yapacaktır. Atılganca ısrar etmek yerine Tanrı, devlet, sağlık ve güvenlik birimi, beyaz sakallı yaşlı adam, polis şefi veya çocuk salgınıza göre neyin iyi, neyin kötü olduğuna karar veren herhangi bir kimseye karşı iyilik ve kötülük mücadelesine girmenizi daha çok tercih edebilir. Annenizin "Teşekkür ederim, odanı temizlemen çok hoşuma gidiyor." veya "Aslında odanı düzeltmeni istememden nefret edebilirsin. Fakat senden yapmanı istediğim esas şey de bu." dediği çok seyrek görülür. Buna benzer ifadelerle anne, kendi istediği şeylerin sırf o istediği için önemli olduğunu öğretir. Doğru olan da budur. Sizi kendisinden başka hiç kimsenin kontrol etmediğini öğretir. Bu da doğrudur. Annenizin istediği şeyden hoşlanmadığınız için kaygı veya suçluluk veya sevgisizlik duymanız gerekmez. Anılan koşulda annenizin hoşlandığı şeyin iyi, hoşlanmadığı şeyin kötü olduğu öğretilmez. İstiyorum gibi basit nitelikte atılgan ifadeler kullanırsa, iyi çocukların sevildiği ve kötü olanların sevilmediğine dair imalar veya söze dökülmeyen tehditler yer almaz. Annenizin yapmanızı istediği şeyden hoşlanmanız gerekmez. Sadece o işi yapmanız gerekir. Ne kadar mutlu bir durum. İçinizdekileri boşaltmak için ananıza babanıza söylenip homurdanmak ve hala sizi sevdiklerini bilmek. Öte yandan davranışınızı kontrol etmek için psikolojik suçlamayı kullanmak, baş ağrınızı gidermeden önce aspirinin tadını sevmeniz gerektiğini öğretmekle aynı şeydir. Şükürler olsun ki ana babalar çocuklarının yapabilecekleri ve yapamayacakları şeyler konusunda asılganca davranarak kendilerini otorite varsaydıklarında, çocuklarına büyüdükleri zaman tıpkı ana babaları gibi istediklerini yapabileceklerini, ayrıca istedikleri bazı başka şeyleri yapabilmek için yine ana babaları gibi ilgilenmedikleri bazı şeyleri de yapmaları gerektiğini ifade eden atılganlık kavramını da öğretmektedirler. Ne yazık ki çocuklar çeşitli yaşantı ortamlarında kaygı, cehalet ve suçluluk gibi öğrenilmiş duygularının psikolojik olarak kontrol edilmesini mümkün kılacak biçimde davranmayı öğrenirler. Örneğin siz oturma odasında köpeğinizle oynarken, anneniz ise kanepede uyuklamaya çalışırken "Neden hep Rover ile oynuyorsun?" diyerek manipülatif duygusal kontrole duyarlılık geliştirmenizi öğretir. Bunun üzerine neden Rover ile hep oturma odasında oynadığınıza dair bir yanıt vermeniz gerekir. Oynamaktan hoşlandığınız ve bunu eğlenceli bulduğunuz dışında başka bir nedeniniz yoktur. Bu durumda kendinizi cahil hissedersiniz. Çünkü anneniz istiyorsa bir nedeni olmalıdır. Ortada olmayan bir şeyi sormayacaktır, öyle değil mi? Dürüst biçimde fakat aptalca "Bilmiyorum" diye yanıtlarsanız anneniz "Neden kız kardeşinin odasına gidip onunla oynamıyorsun?" diye karşılık verecektir. Kardeşiniz yerine neden köpekle oynamayı tercih ettiğiniz konusunda iyi bir açıklama yapamadığınız için nedeni bilememekten ötürü yine cahil hissetmeniz sağlanır. Beceriksizce bir neden bulmaya çabalarken mırıldanarak verdiğiniz yanıt yine anneniz tarafından kesilir. "Sanki kardeşinle hiç oynamak istemiyormuşsun" izlenimini veriyorsun. "Ama o seninle oynamak istiyor." Artık cehennem azabı çekerken ve bir şey diyemezken anneniz son sözü söyler. "Kardeşinle hiçbir zaman oynamak istemezsen o da seni sevmez ve seninle oynamak istemez." Şimdi sadece cahil ve suçlu hissetmekle kalmayıp aynı zamanda kardeşinizin bu tutumunuz hakkında ne düşüneceği konusunda kaygılanarak Rover peşinizde, yaşamınızda kardeşinizin yanındaki ve annenizin gürültünüzü işitmeyeceği doğru yeri almak üzere oradan ayrılırsınız. İronik olarak annenizin kız kardeşinizle oynamanız gerektiğine ilişkin tüm işkence edici, dolambaçlı ikna çabaları, doğal atılganlığınızı korumanız yönünden apaçık insani bir somurtkanlıkla "Şurada uyumaya çabalarken odadan defol ve uyuz ahmağı da yanında götür" demesinden daha zararlıdır. Hatta böyle ifadelerle sizi diğer insanlarla birlikte yaşamanın katı gerçekleriyle de yüzleştirecektir. Bazen sevdiğiniz ve gözettiğiniz kişiler insan olmaları nedeniyle size kötü davranacaklardır. Sizi sevebilir ve gözetebilirler fakat aynı zamanda size kızabilirler de. İnsanlarla birlikte yaşamak her zaman toz pembe değildir. Bu nedenle anneniz günlük yaşamda paylaştığınız sevginin yanı sıra zaman zaman yaşadığınız öfke evreleriyle sizi duygusal olarak bu insani paradoksla başa çıkmaya hazırlar. Öğrenilmiş olumsuz duygulara ilişkin manipülatif eğitim ev ortamının dışında da pekiştirilir ve uygulanır. Bu yolla eğitilmiş olan daha büyük çocuklar manipülatif duygusal kontrol kullanarak diğer çocuklara istediklerini yaptırırlar. Okuldaki öğretmenler annelerin bıraktığı yerden devam ederek bu manipülatif duygusal kontrolü uygular ve sınıflarını son derece etkili bir şekilde daha az çaba harcayarak idare ederler. Sonunda öğrenilmiş olumsuz duygularınız aracılığıyla çok iyi kontrol edilebildiğinizde ve atılganlığınız başarılı bir şekilde engellendiğinde kendi davranışınızın üzerinde biraz kontrol sağlama amacıyla pasif saldırganlık, pasif kaçma veya karşı manipülasyon kullanmaya başlarsınız. Örneğin sizin başvurduğunuz erken manipülasyonlar annenizin kardeşinizi kayırdığını ima eden şöyle bir eleştiri içerebilir. Anneciğim, ben bahçeyi temizlerken kız kardeşim nasıl oluyor da hep odasında oturup oyun oynayabiliyor? Genç yaşta manipülasyon becerileriniz henüz annenizle boy ölçüşecek derecede gelişmemiştir. Ergenlik dönemine girip de kendiniz için bir otomobil alınmasını veya olan bir otomobili kullanmayı, flörtünüzle geç saatlere kadar dışarıda kalmayı veya yüzlerce şeyden birini istemeden önce manipülasyon konusunda yeterince hızlı hareket edemezsiniz. O zaman geldiğinde ana babanızın öğrenilmiş kaygı ve suçluluk duygularına, Ron'un babası ona bir otomobil aldı, sen onun kadar zengin değil misin? Veya Jennifer'in annesinin bir yardımcısı var, evi temizlemek için neden senin de bir yardımcın olmasın? Şeklinde kancalar atarak bu duygularıyla oynayacak kadar kurnaz hale gelirsiniz. Ancak bu arada ilk manipülatif çabalarınız annenizin savunmaya geçerek kendini koruması için yeterli olur. Annenize yönelik eleştirileriniz, hakça davranmadığı veya size öğrettiği dışsal kurallara uymadığı doğrultusundaki imaları içerir. Sizin ona yönelttiğiniz örtük eleştiriyle aynı manipülatif hava içinde anneniz şöyle bir yanıt verebilir. Kız kardeşin ev işlerinde bana yardım ediyor. Bahçede çalışmaması haksızlık değildir. Burada bir şeyler yapması gereken sensin. Kızlar evin içini, erkekler bahçeyi temizler. Anneniz burada da manipülasyon paravanasının arkasına güvenli bir biçimde saklanarak incelikli bir üslupla sadece işe yaramaz bir serseri olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmayıp aynı zamanda hoşunuza gitmeyen bu işin onun isteğinin dışında yapılacağını da ima eder. Anneniz kendisinin kurmadığı ve henüz tam olarak anlayamadığınız bazı karmaşık kurallar dizisini izlediğini belirtir. Siz de daha sonra bu kuralları tesadüfen kullanacaksınızdır. Ancak tıpkı annelerimizin uygulamalarında olduğu gibi her birimiz zaman içinde kurallara ilişkin ayrıntılar konusunda doğaçlama yaparak işimize yarayanları seçici biçimde kullanıp işimiz bittikten sonra rahatça silkip atacağımız bu kurallar hiçbir zaman tam olarak anlaşılamayacaktır. Bu heybetli sözel düğümle karşılaşınca uzunca bir süre homurdanarak edilgin biçimde tırmık sürükleyeceğiniz arka bahçeye sığınmak daha kolay gözükür. Annenizin duygularınızı ve davranışlarınızı manipülatif olarak kontrol etmesi, sizin doğru, yanlış veya haklılık fikirlerini keyfi biçimde kullanabileceğiniz konusunda öğrendiklerinizi ilerletmenize yardım etmekle kalmaz, aynı kelimeleri kullanarak uyulması gereken belirsiz genel kurallara göre düşünmeniz için de sizi koşullar. Anılan koşullama sürecinin aksayan noktası, aynı koşullar söz konusu olduğunda bu soyut kuralların çok genel olmaları nedeniyle herhangi bir yoruma açık olmalarıdır. Belirtilen kurallar, hoşlandığınız veya hoşlanmadığınız şeylere ilişkin yargınızın dışında kalırlar. İnsanların aralarındaki ilişkiler ne olursa olsun, birbirlerine karşı nasıl hissetmeleri ve davranmaları gerektiğini belirtirler. Bu kurallara ilişkin genellikle dogmatik ve dar kafalı yorumların amacı, sizi varlığın korunması veya üremenin gerçekleştirilmesiyle hiçbir ilgisi olmayan, tümüyle keyfi olarak tanımlanmış bir cinsel yaşam biçimini hazırlamaktır. Örneğin neden kız kardeşleri yerine erkeklerin bahçeleri düzenlemesi gerekir? Öte yandan, annenin çocuklarından gelen manipülatif önermelerle atılgan biçimde başa çıkmasını olanaklı kılacak daha başarılı seçenekler vardır. Davranımlarında sözel atılganlığa başvuracağı umulur ve böyle yaptığında çocuğunu ne cezalandırır ne de karşı manipülasyon uygular. Örneğin verdiği işler hakkındaki eleştirinizle başa çıkarken atılganca ve öz duyuşla kız kardeşin oynarken senin bahçede çalışmanı haksızlık olarak algıladığını anlıyorum. Bu seni rahatsız ediyor olmalı. fakat ben hala şu anda bahçeyi düzenlemeni istiyorum diyebilir. Anneniz hoşuna gitmeyen manipülasyonunuzla, atılgan bir davranımla başa çıkarken, bir yandan da size duygusal açıdan bir sürü destekleyici ve yatıştırıcı şeyler söylemektedir. Hoşunuza gitmeyen şeyler yapmak zorunda kalsanız dahi, o andaki duyguları hissedebileceğinizi ve size karşı duyarsız olmadığını söylemektedir. Kendi düzenli, hakça dünyanızın çöktüğünü görseniz bile, olaylar hala annenizin istediği gibi gerçekleşmektedir ve hepsinden daha teskin edici olarak köşeyi döner dönmez felaket kopmayacaktır. Çünkü anneniz sizin veya kardeşiniz gibi önemsiz küçük bir çocuğun oyununa gelmeyecek kadar akıllıdır. Benim yaşamım boyunca gördüğüm annelerin hepsi küçük çocuklarla başa çıkmada benzer rahatsızlıklar dile getirmişlerdir. Bu annelerin iki temel endişesi vardır. Birincisi, yıllarca kullanılan çocuk büyütme yolları hakkında kafaları karışmıştır. Spock onlara belli bir yol önerirken, Gezel başka bir yol önermekte, Patterson ise başka bir şey söylemektedir. İkinci olarak annelerin tümü, atılgan olarak duruma hakim olmak isterlerse, sadece iki seçenekleri olacağını zannetmektedirler. Ya diktatörce davranan açık göz kişiler, ya da çocuklarına aşırı düşkün yufka yürekli kişiler olmalıdırlar. Bu iki uç arasında anlamlı bir orta yol görünmemektedir. Hoşa gitmeyen böyle bir seçimle karşı karşıya kalınca, ben istiyorum diyerek açık, dürüst bir sorumlulukla otoriteyi ele almak yerine, ana babalarının öğrettiği etkili, duygusal manipülasyon tutumlarına başvurmaktadırlar. Büyümenin sancılarına göğüs germede kendilerinin ve çocuklarının daha iyi hissedebilmeleri için bu otoriteyi temel almak, davranış düzeyinde basittir. Fakat duygusal olarak kolay değildir. Örneğin bir anne öfkeyle karışık şu soruyu sormuştu. Bir çocuğa verdiğiniz sözden nasıl dönersiniz? Bu soruya eşlik eden duygu, annenin diğer annelerde olduğu gibi her zaman her şeyin üstünde olması gerektiğini ve en azından kızına süper yeterli, örneğin hiçbir zaman verdiği bir sözden dönmeyen bir anne izlenimini sunma gereği duyduğunu yansıtıyordu. Bu anneyle daha sonra konuştuğum zaman tahminimin doğru olduğunu gördüm. Hiçbir hata yapmayacak biçimde mükemmel olma beklentisiyle düğümlenmişti ve hepsinden öte diğer kişiler karşısında aptal gözükmek istemiyordu. Bir başka deyişle kendini vantuz oyununa kaptırmıştı. Kızına karşı mükemmel ve süper bir anne olma çabasına rağmen at yarışlarını kaybetmeye adaydı. Yapamayacağı veya yapmayı istemediği için er veya geç sözünden dönmek zorunda kalacaktı. Mükemmel olma gereksiniminden ve görüntüsünden vazgeçerse, atılgan bir biçimde kızına verdiği sözden dönebilirdi.